İyi akşamlar efendim. Arkadaşım Hüma Babunay ile birlikte sunduğumuz Birlik Zamanı programına Ankara'dan sizlere iyi akşamlar diliyoruz. Bu akşam yine çok değerli bir konuğumuz bizlerle. Sayın Ökkeş Şendiller, hoş geldiniz efendim.
Sağ olun.
Hoş geldiniz.
Günler efendim, sağ olun.
Kendileri şeref verdiler. Ben programımıza başlamadan önce Ökkeş Bey'in bir özgeçmişini sizlerle paylaşmak istiyorum. 1956 yılında Kahramanmaraş'ta doğdular. Türkiye Büyük Millet Meclisi 19. dönem Kahramanmaraş Milletvekilidir Ökkeş Bey. 1981 Türkiye Genel Seçimlerinde Refah Partisi ile seçim ittifakı yapan Milliyetçi Çalışma Partisi'nden Kahramanmaraş Milletvekili seçildi. Bu dönemde Meclis İnsan Hakları İnceleme Komisyonu üyeliği yaptı. Milliyetçi Çalışma Partisi içinde yaşanan ayrılıktan sonra partiden koparak Büyük Birlik Partisi'ne geçti. Bu partide 2008 yılına kadar da Genel Başkan Yardımcılığı olarak görev yaptı. Tekrar hoş geldiniz.
Sağ olun, teşekkür ederim.
Hoş geldiniz.
Hayırlı yayınlar diliyorum, sağ olun. Sağ olun.
İnşallah. Ökkeş Hocam, son dönemlerde ülkede böyle biraz sevgi eksikliği, şefkat, merhamet eksikliği hissediliyor. Aynı görüşe sahip olan kişiler arasında bile çekişme ve çatışma tarzında bir şey ortaya çıktı. İnşallah son zamanlarda tabii ki bunun azalarak yok olacağını ümit ediyoruz. Allah'ın izniyle tekrar eskisi gibi kardeşçe, dostça, tek bir parça halinde, tek bir Türkiye halinde sevgiyle birlikte yaşayacağımızı ümit ediyoruz. Sizin bu konudaki fikirlerinizi alabilir miyim?
Ben özellikle size çok teşekkür ediyorum.
Biz teşekkür ederiz.
Hizmetlerinizden dolayı da takip ettiğimiz arkadaşlarımız, kardeşlerimiz.
Allah razı olsun.
Biz bu son zamanlardaki olan, yaşanan, ben de aynı kanattayım. Sevgi ve hoşgörü eksikliğinden kaynaklanan olarak gördüğümüz bu sıkıntılardan Türkiye'nin bir an önce kurtulmasını arzu ediyoruz.
İnşallah.
Özellikle sizin de belirttiğiniz gibi aynı kıbleye dönen, aynı secdeye başını koyan ve aynı Allah'ın davasına inandığını söyleyen insanlar arasındaki çekişme milletimiz üzerinde çok negatif bir sıkıntı ortaya koyduğunda hepimiz hemfikiriz. Şimdi burada o parti, bu cemaat, bu kişi demeden bizim onu yapmamız gerekir zaten. Türk İslam Birliği anlayışının da temelinde bu olması lazım. O bakımdan Türkiye'nin gerginlikleri bir an önce yumuşatması lazım.
İnşallah tabii.
Mevlana Hazretlerinin huzuruna gidildiğinde hep aynı şeyleri söylüyoruz. Sevgi, muhabbet ve inançlarımızın ve dinimizin de temelinde sevgi var, hoşgörü var. Ama hayatımızda uygulamıyoruz bunu herhalde. Eksikliğimiz de oradan kaynaklanıyor. Öncelikle şu, Mevlana Hazretlerinin de o çok güzel ifadesi, çok güzel mesajı. Ya olduğunuz gibi görünün ya göründüğünüz gibi olun diyor.
Evet.
İnsanların bir şeyi söylemesinin çok anlamı yok. Önemli olan onu hayatında uygulaması lazım. Yani ağzınızdan çıkan sözün eğer yankısını görüp siz onu hayatınızda uygulamıyor, siz uygulamalarınız için almıyorsanız o zaman onun bir manası da olmuyor zaten.
Samimi olmamış oluyor değil mi aynı zamanda? Yani samimiyetinden kuşku eder insan öyle birisinin.
O zaman şu da olur yani biraz da riyakarlık olur şundan dolayı. Evet. Siz sadece onu işinize geldiği gibi kullanıyorsunuz.
Doğru. Evet.
Mesela demokrasi diye ortalığı yankılandırıyorsunuz, efendim ayyuka çıkartıyorsunuz. Ama siz kendinizden aşağıda olan insanlarla ilgili uygulamada parti ise benim partim burası, babamın çiftliği gibi diyorsunuz. Efendim başka dernekse öyle diyorsunuz, o diyorsunuz. O zaman siz demokrasi veyahut da insan hakkını veya İslami anlayışı işinize geldiği gibi kullanıyorsunuz. Bunun da kimseye bir faydası olmaz aslında. Önemli olan ağızdan çıkanın hayatınızda uygulayacağınız şeyler olması lazım. Bu eksiklikten de kaynaklandığını düşünüyorum. Mesela bir bundan önceki dönemi işte yazdan bu tarafa o malum sıkıntıları işte şeyle Gezi olayları adıyla yaşadı Türkiye.
Evet.
Orada da yine ben aynı şeyi düşünüyorum. Sevgi eksikliğinden, yanlış mesajdan
doğru,
kaynaklanan şeyler. Ama bir taraftan da şunu görmemiz lazım. Türkiye dünyanın merkezinde olan bir ülke.
Evet.
Dünyadaki üç imparatorluktan, büyük imparatorluktan birisi olmuş bir imparatorluğun bakiyesi ülkeyiz biz. Boğazların, Orta Doğu'nun merkezi olan bir bölgeyiz. Belki petrolümüz az, yeraltı zenginliklerimiz az ama Allah bize onu taşımak için de öyle bir coğrafya vermiş ki,
doğru,
Türkiye bunu değerlendirse yine bütün problemlerini, yani ekonomik olarak problemlerini çözebilecek güçte. Bundan dolayı şunu beklemeyeceğiz. Yani biz burada rahat rahat yaşayacağız bu coğrafyada. Dinlerin geldiği Orta Doğu'dayız. Bütün dinlerin indiği Orta Doğu'dayız. Hemen hemen burada yaşıyoruz.
Evet.
Diğer taraftan üç imparatorluktan en büyüğü olmuş bir Osmanlı bakiyesi ülkeyiz biz.
Evet.
Geçmişte bunu bir düşmanlık haline getirmiş. Batı'nın yapmış olduğu tuzaklar ve tezgahlar bugün de bitmeyecek. Ayrıca Türk milleti olarak bizim şöyle de bir geçmişimiz var. Bunu da hesaba katmak zorundayız. Türkler İslamiyet'i kabul ettikten sonra Selahaddin Eyyubi'nin dışında Haçlı seferleri, yani Müslümanları yok etme, İslam'ı yok etme o zamanın projesi olan Haçlı seferlerinde Selahaddin Eyyubi'nin dışında onlarla mücadele eden, Haçlı ile mücadele eden tek millet Türk milletidir. Dolayısıyla bizim geçmişten böyle de bir sorumluluğumuz var.
Evet.
Yani biz sıradan bir toplum gibi kendimizi göremeyiz. Bütün bugünkünün 30 katına yakın bir coğrafyaya sahip olan Osmanlı'nın, mesela Osmanlı'nın gidip kendisinin bizzat idare etmediği Müslüman ülkelere, Türk dünyasına gittiğiniz zaman şöyle bir algısı var onların. Derler ki Osmanlı, Türkler belki buraya kadar gelmedi ama nasıl ki bulut güneşin önüne geldiğinde gölgesi çok uzaklara vurur, biz öyle yaşadık adaletle, güven içinde burada diye tarif ederler.
Evet.
Şimdi böyle de bir sorumluluğumuz var bizim. Dolayısıyla biz sadece mevcut coğrafyadaki olanlardan sorumlu değiliz.
Evet.
Zaten bizi kendisine düşman olarak görüp bu tezgahları kuranlar da bizi öyle görmüyorlar. Bunun şuurunda olmamız lazım.
Evet.
Biz sadece Türk milletinin güzellikleri için değil, biz bütün İslam aleminin,
çok güzel, evet,
güzellikleri için, İslam'ın emrettiği hayat tarzını efendim yaşantı haline getirmek istediğimiz gibi biz insanlık içinde örnek bir toplum olmak zorundayız. Bizim sorumluluğumuz sadece kendi coğrafyamızla, kendi bölgemizle değil. Bizim sorumluluğumuz aslında bütün insanlığın problemlerini çözme noktasında olması lazım.
Yani
Türk İslam Birliği
merkezi
idealimizde, yani merkezim idealimizde bunu gerektirir.
Evet.
Bunu yapmamız lazım. Bundan dolayı Türkiye'de sorumluluğumuzu iyi bilmemiz lazım. Bunu bilmediğimiz takdirde bu kargaşaların içinde boğuluruz, Allah korusun.
Allah korusun.
Hemen yeri gelmişken o zaman ben ikinci bir soru sormak istiyorum size. Çok güzel izah ettiniz Türklerin tarihi sorumluluğu olarak Türk İslam Birliği'ni.
Elbette.
Gerçekten bu millet asırlardan beri Türk İslam ülküsüne ya da diğer ismiyle İttihad-ı İslam diye belki zaman,
tabii,
zaman telaffuz edilmiş. Aynı şey bizim açımızdan baktığımızda. Gönül vermiş bir millet. Her zaman için ciddi bir ülke edilmiş. Bu ülkeden, evet, vazgeçmemiş. Ve vazgeçmemesi de gerekir kanaatindeyiz. Bunu aynı zamanda Kur'an'a baktığımızda Kur'an'da da delillerini görüyoruz Ökkeş Bey. Allah şöyle buyuruyor, biliyorsunuz şeytandan Allah'a sanırım. Ayrılıp dağılmayın, parçalanırsınız gücünüz gider diyor.
Evet.
Yani zaten Allah bizim birlik olmamızı istiyor. Dolayısıyla da birlik, yani Allah'ın bir farzı bu. Nasıl namaz kılmak, oruç,
tabii,
tutmak gibi farzlar varsa birlik olmamız da bir farz bizim üzerimizde. Ama maalesef böyle baktığımız zaman inançlı kardeşlerimizin hepsine şöyle bir genel anlamda baktığımızda bazen bu konuda bir şeksizlik, bir ümitsizlik olduğunu görüyoruz. Ya da bunun ütopik olarak gördüklerini ne yazık ki fark ediyoruz. Bu konuyla ilgili olarak ben özellikle
şimdi,
bir şeyinizi almak istiyorum.
Tabii ayrılıkta azap, birlikte rahmet vardır emri var.
Doğru.
Bunu zaten hayat tarzı olarak ecdadımız, yaşattığı için bugünkü toprakların 30 katına çıkan bir toprakta adalete hükmetmiş. Bir kere şunu aklımızdan çıkarmamamız lazım. Her şeyin başı adalet. Eğer adalet yoksa sonucu güzel olmaz hiçbir şeyin. Adalet temelli. Ecdadımızın yaptığı da buydu zaten. Zalime karşı mazlumun yanında yer almış hep.
Doğru.
Bizim savaşlarımızda, efendim bizim seferlerimizde hepsine bakın altında bir emperyalist hedef yoktur. Dünyayı ben idare edeyim ama kılıçla idare edeyim, zorla idare edeyim, zulümle idare edelim yok bizim ecdadımızda, tarihimizde.
Onun için Allah bereket vermiş.
Allah onun için bereket vermiş zaten. Onun için güç vermiş bize. O birlikten dolayı güç vermiş.
Doğru.
Ben hiç unutmuyorum. Biz bu 1992 yılında ki bu Bosna Hersek zulmü devam ederken aynı şeyi biz Ermenilerin Karabağ'da yaptığı zulümle ilgili de ilk giden parlamento heyeti bizdik oraya. Hem Karabağ, daha sonra yazın Haziran'da da Bosna Hersek'teki o zulümler döneminde de gittik. Burada çok bir güzel bir anekdot var. Şeye giderken Bosna Hersek Sancak üzeri Sırbistan'ın başkentinden çok yakın.
Evet.
Sancak'tan geçiyorsunuz Bosna Hersek. Geçerken parlamento heyeti, insan hakları komisyonu heyetiydi bizim heyetimiz. Diplomatlar falan da vardı yanımızda. Geçerken Sırp askerleri durdurdular bizi. Dediler ki geçemezsiniz buradan. Sancak'tan şeye geçecektik. Dedik ki biz dokunulmazlığımız var. Biz parlamento heyetiyiz. Birleşmiş Milletler'in bilgisi dahilinde.
Evet.
Böyle bir ziyaretimiz var. Yok dediler. Siz burada Türkleri kışkırtmaya geliyorsunuz dediler bize. Şimdi Avrupa'da ve Batı'da şöyle bakarlar. Müslüman demezler kolay kolay. Türk derler. Halbuki Boşnaklar ırk olarak Türk değil.
Değiller tabii.
Ama Avrupa böyle bakar. Yani Müslüman kimliğinden Türk dediği zaman dolayı Müslümanlığı telaffuz etmesine gerek duymaz onlar.
Evet.
Yani Türklere böyle bakarlar. Türkleri kışkırtmaya geliyorsunuz dediler. İşte buraya falan böyle askerler. Dedi ki yanlışınız var sizin. E burada Türklerin ne işi var? Dediler tarihte de. Biz dedik ki yahu siz tarihi de bilmiyorsunuz. Türkler buraya, Osmanlı, Müslümanlar buraya durup dururken gelmediler.
Evet.
Sizin Kazıklı Voyvodu tabir edilen ecdadınızın yaptığı zulümlerden dolayı buradaki mazlum Sırplar, mazlum Boşnaklar Osmanlı'dan yardım istediler. Onlar bunun için buraya geldiler. Yani
evet.
Osmanlı durup dururken gelmedi buraya. Falan diye söz uzatmayalım. Onların bakışı böyle. Bizi göndermediler oradan. Tekrar da Slovenya'da falan geçip gittik oraya. Oradaki zulümleri, zalimliği bizzat yaşadık, gördük. Şimdi tabii Avrupa'nın gözünün önünde, dünyanın gözünün önünde, Avrupa'nın işlerinde bir çağın katliamı yaşandı oralarda.
Çok doğru. Evet.
Şimdi buradan şöyle bakmamız lazım. Avrupalılar hala bizi daha, biz ne yaparsak yapalım, bizi burada işgalci gibi görüyorlar. Onların tezgahları da, onların kurduğu oyunlar da belki kıyamete kadar hiç bitmeyecek. Bir de ben şunu yanlış bulurum. Bizde hep, bizim özellikle sağ cenahta bu çok kullanılır. Ama hoş bir şey değil. Mesela dış düşman, iç düşman der dururuz.
Dış mihraklar.
Dış mihraklar deriz, işte evet. Dış tezgah deriz, evet. Bu deriz, bu deriz derler. Ya o dış düşmansa düşmanlığını yapacak. İç düşmanla o da yapacak düşmanlığını. Efendim dış tezgahsa o da onu yapacak. Onun ne yaptığı çok önemli değil. Onun karşısında biz ne yapmalıyız?
Tamam maşallah.
Biz buna bakmıyoruz yani. Evet. Yıkıyoruz birilerinin üzerine. İç düşman, dış düşman, çete falan filan. Bu doğru değil. Biz kendimiz ne yapmalıyız? Ayrıca bu tezgahlar, bu oyunlar devam edecek. Biz ne zaman ki başımızı kaldıracak olsak, biz ne zaman ki biraz milli gelirimizi belirli bir seviyeye getirecek olsak bu tür oyunlar tezgahlanıyor. İşte deminki söylemeye çalıştığım gezi olaylarının arkasında da bu vardı. Ama daha yumuşak, daha hoşgörülü, daha dikkatli, sapla samanı birbirinden ayıran bir tavırla bunlar daha yumuşatılabilir. Yani önemli olan şu, sokağa çıkıp vatandaşın dükkanını, evini, barkını, kamu binalarını, kamu mallarını tahrip etme noktasına gelmiş olanlardan ziyade onu yaptıranları bulmamız lazım. Devlet de zaten onun için vardır. Devlet de bunun için olur zaten. Bunların bir anlatımı, bir tarifi olabilir. Ama şu gün yaşadığımız noktaya gelirseniz bu esas millet olarak bizim vicdanımızı sızlatan, bizi korkutan bugünkü yaşadığımız. Niçin? Farklı düşüncelerde olan, farklı yolları seçmiş olan insanlar olabilir. Oyuna gelmiş olabilir, tezgaha gelmiş olabilir. Ama bugünkünün tarifi yok. Özellikle bu programda da bunu anlatmakta, konuşmakta, tartışmakta fayda var. Biz A partisi, B partisi, A cemaati, B cemaati olarak bakmayız meseleye.
Evet.
Biz Müslüman Türk milletinin evlatları olarak gelecek nesillerimizin bizim yaşadığımız sıkıntıları yaşamaması için içten ve samimi olarak bunu yapmaya çalışıyoruz. Biz özellikle 1980 öncesi dönemi yaşamış, sağ-sol çatışması, darbeden önceki toplumsal olaylar, bunları yaşamış bir nesil olarak gücümüzün yettiği kadarıyla bunu nesillere, yeni nesillere anlatmaya çalışıyoruz. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun, Allah rahmet eylesin, çok güzel bir ifadesi vardı. Çünkü o 7,5 sene bir girmeye yattı hapishanede.
Doğru.
Bunun 5,5 senesi hücrede geçti.
Allah rahmet eylesin.
Kendi ağzından çok dinlemişizdir
hikayeleri. Dinlediniz, onu bilirsiniz. Hücrede kaldığı, beraber kaldığı insanlar da solun en öndeki liderleriyle beraber kaldı. Aynı hücrede.
Evet.
Onunla beraber kalan birisiyle de birkaçıyla da tanışıyoruz biz. Parti kurduğumuzda da hayırlı olsuna da gelmişti adamlar. Yani iki tane ranza var küçük. Birini kaldırmadığınız zaman seccade yeri olmuyor. O Marksistlerin lideri olan, ismini burada vermek istemem, kendi ranzasını kaldırırdı diyor, biz koyardık oraya, namazlarını kılardı, ondan sonra koyardık oraya diyor. Ama diyor Muhsin Yazıcıoğlu, mesela İşkence vardı, lüzumsuz yere dövmeleri vardı falan filan. Bize yönelik bu tür işkencelerde bizden daha fazla karşı çıkan bir arkadaşımızdı diye konuşuyordu. Buralarda görmüş biri olarak o sık sık telaffuz ederdi o lafı, derdi ki bakın arkadaşlar, biz Türkiye'yi paylaşamadık, sokakları paylaşamadık, okulları paylaşamadık ama darbe geldi bizi 3 metrekarelik yeri paylaştırmak zorunda kaldı.
Doğru.
Hücreleri paylaşmanın yerine ülkemizi geliştirelim, ülkemizi büyütelim, ülkemizi çağdaş medeniyet seviyesine çıkaralım, kardeşliğimizi geliştirelim, Türkiye'yi birlikte yaşar hale getirelim derdi.
Maşallah, çok doğru.
O çok doğru tespitti.
Evet.
Şimdi o günleri yaşamamış olan, o sıkıntıları çekmemiş olan arkadaşlarımız ve insanlarımız bu işlerin kolay olacağını zannediyor. Kolay değil. Bu hepimiz için, ecdadımızda da olduğu gibi bizim de çok fedakarlık yapmamız lazım. Eğer hepimiz bizim Marksistlerle, bizim komünistlerle aramızdaki fark da bu zaten. Şimdi Güneydoğu'da şu son süreçle ilgili falan filan işlenen konulara da bakarsanız, efendim işte Diyarbakır cezaevindeki yapılan işkenceler gençleri dağa çıkartmak zorunda bıraktı deyip geçiyorlar. Eğer işkenceden ve zulümden dolayı
daha
çıkmamız gerekiyorsa hepimizin çıkması lazım.
Yani hepimizin o zaman
hepimizin çıkması yapmayız, lazım
tabii,
o zaman.
Asla yapmayız böyle bir şey.
Ha, şunu söylüyorum. Yani Mamak cezaevinde, Selimiye'de
tabii.
Mamak Diyarbakır'dakinden az olmadı.
Doğru.
Ben Diyarbakır'da yapılan zulümler hak ettiler yapsınlar diyecek asla kadar da vicdansız birisi değilim.
Tabii.
İşkence insanlığa yapılabilecek en büyük zulümdür. onun telafisi mümkün değildir. Kime yapılırsa yapsın.
Tabii, çok doğru.
Affedersiniz, hayvana bile işkenceyi mazur görmek Allah'ın hoşuna gidecek işler değil. Evet. Bu bakımdan adaletli olmamız lazım. Biz geçmişteki yaşadıklarımızı bir intikam hırsıyla bugün gündeme getirmiyoruz. Biz o günlerin tekrar yaşanmamasını, evet, o günlerin fırsat bulmamasını gençlerimize de ulaşabildiğimiz herkese de anlatmaya çalışıyoruz. Bunu da yapmak zorundayız.
Tabii bu şey üzerinizde bir vazife aslında. Çok şey yaşadınız çünkü.
Vazife
bir tecrübe. Çok
onun için demin de söylemeye çalıştım. Biz şunu beklemeyelim. Biz burada rahat rahat, burası bir İsviçre değil. Burası Belçika değil. Burası dünyada kurulmuş medeniyetlerin yaşandığı, savaşların bitmediği, hala bitmeyen bir kaynayan kazan burası. Önemli olan İsviçre'de değil. Burada insanca yaşamak, insanca yaşayacak ortamı burada hazırlamak lazım. Bunun için sorumlu olanlara buradan bir kere daha sesleniyoruz. Müslümanların, inanmış insanların ideal birliği, secde birliği, kıble birliği olan insanların kavgalarını ertelemesi ve mutlak surette bu gerginliklerin ortadan kaldırılması lazım. Çünkü başkasına benzemez bu. Başka işlere benzemez. Bizim üzerimizde etnik çatışmayı devam ettirmeye çalışanlar var. Bizim üzerimizde mezhep meselesini düşmanlık haline getirip çatışma çıkartmak isteyenler var. Bunların hepsi olacak. Ben bunlar olmaz falan da iddiasında değiliz. Olur bu. Medeniyetler beşiği Anadolu'da kimse boş durmuyor. Herkes bizim güçlendiğimiz, bizim dünyada süper bir ülke haline geldiğimiz zaman herkesin aklına hemen şu geliyor. Osmanlı. Dikkat ederseniz bu mevcut hükümetin de ilk zamanlardaki işte sıfır problemli komşular, dış politikası falan filan da biraz bundan da çekindiler işin doğrusuna bakarsanız.
Evet.
Ahmet Davutoğlu'nun ilk zamanlardaki çıkışları uygulamaya çalıştığı siyasette biraz da oydu aslında.
Esasında Türk-İslam Birliği politikası.
İşte Türk-İslam Birliği.
Sayın Davutoğlu. Çünkü sıfır problem ne demek? İttifak demek. İttifak ne demek? Türkiye'nin liderliğinde ittifak Türk-İslam Birliği olmuş oldu.
Tabii tabii, yani zaten mesele o. Ya Türk-İslam ülküsü, Türk-İslam Birliği adına ne derseniz deyin. Bu bizim de ihtiyacımız olan, bölgenin de ihtiyacı olan, dünyanın da kurtuluşuna vesile olacak. Bu birlik anlayışı ve huzur özlemi bu demektir zaten.
Tabii tabii, doğru.
Bundan dolayı sıfır problemli komşular politikası da dediğiniz gibi Türk-İslam Birliği ülküsüne ve idealine hizmet eden bir anlayıştı.
Evet.
Keşke o şekilde devam etseydi.
Eder yine inşallah. Hocam bir tek Türkiye kalmıştı zaten. Mesela Müslüman ülkelere baktığımızda tek tek bölmeye çalıştıklarını görüyoruz. İkiye, üçe bölmeye çalıştıklarını görüyoruz. Eskiden askeri operasyon metodunu uyguluyorlardı. Yani işte hava saldırıları, kara saldırılarını uyguluyorlardı. Fakat artık taktik değiştirdiler ve şu anda kardeşi hiç kendileri kenarda oturup kardeşi kardeşe kırdırma politikası uyguluyor. Bir takım ateist, saldırgan mihraklar. Bu mesela Türkiye bir tek problemsiz kalan ülkeydi ve demin önemli şeylerden bahsettik. Türk-İslam Birliği'nin merkezi, yani
tabii,
bedenin beyni konumunda olan bir ülke inşallah. Bu gücü kırabilmenin tek yolu Türkiye içinde kardeş savaşı çıkartmak.
Tabii çıkartmak, bizim demin de söylemeye çalıştığımız mesele şu. Gerginlikleri ortadan kaldırmamız lazım.
Basit esas. Bu Kur'an'a uyarak inşallah.
Bu kiminle olursa olsun.
Tabii. Evet.
Yani bizim gerginlik çıkartmaya, kavga çıkartmaya, efendim çatışma çıkartmaya bizim ne ihtiyacımız var, ne gereği var, ne bizim inançlarımıza, ne de idealimize uygun değil bunlar.
Değil tabii.
Mutlak surette sevgiye dayalı, temeli İslam ahlakına dayalı, dürüst, adaletli bir davranış ve siyasetle bizim bunu aşmamız lazım ki
İnşallah.
Siz istemeseniz de gidin Yemen'de, gidin Hindistanlı Müslümanla, gidin Pakistanlı Müslümanla oturup bir araya geldiğiniz zaman o sizi ikaz ediyor. Ben iki sene 1986-87 yıllarında Irak'ta çalıştım. Basra kentinde, o savaş döneminde de oradaydım. Orada birçok Bağdat'ta, o zaman Bağdat hakikaten Müslüman ülkelerin eğitim yapan gençlerinin merkezi ve şey konumundaydı, çok iyi bir konumdaydı.
Güzel, doğru.
Çok ciddi sohbetlerimiz, bir araya gelmelerimiz oldu. Onlar bizden, bizim bildiğimizden, beklediğimizden daha çok bir beklenti içindeler.
Evet.
Sorumluluğumuzu bizim, onlar bize hatırlatıyorlar. Çünkü yitik kaybolduğu yerde aranır.
Doğru.
Bayrak düştüğü yerde kaldırılır.
Doğru.
Dolayısıyla bunu bizim mutlak surette rehber yapmamız lazım. O bakımdan gidişatın, mevcut gidişatı ben 12 Eylül öncesindeki sıkıntılar kadar tehlikeli görüyorum.
Allah korusun. Tabii.
Çünkü şundan dolayı birbirimizi kötülemeye devam ettiğimiz müddetçe birileri dedi ki bu zamana kadar işte falan geldi böyle yaptı, filan geldi böyle yaptı. Bu gelen ekip çok büyük ümitlerle geldi. Şimdi bunu, bu çatışmayla, kendi aradaki ufak tefek meselelerle kavga haline getirdiğimiz zaman bu bütün Müslümanların sorumluluğuymuş gibi veyahut da onların yaptığı gibi değerlendirilir. Yani bizim taşıdığımız sorumluluk sadece şahsımızı ilgilendirmez, partimizi ilgilendirmez, cemaatimizi ilgilendirmez. Bu hem bütün Müslümanları ilgilendirir, bütün dünya mazlumlarını ilgilendirir.
Tabii, inşallah.
Demin söylediğiniz şeye aynen katılıyorum. 21. yüzyılın stratejisi yavaş yavaş değişti Obama ile beraber. Özellikle Türkiye'nin buna dikkat etmesi lazım. Çünkü Amerikalılar özellikle girdikleri Müslüman ülkelerin hepsinde başarısız oldular. Bu girmeyle beraber de oradaki radikal unsurlar silahlı mücadeleye girmek mecburiyetine kaldılar. Silahla mücadele ediyorlar. Bunun adına da aynı mihraklar İslami terör adını koydular.
Ne yazık ki.
Dünyaya Müslümanları da terörist gibi gösterme
çabası var, evet.
Çabasındalar.
Sadece hocam sözünüzü böldüm. Esasında Amerikan toplumu çok şefkatli, merhametli bir toplum. Ben yıllarca orada yaşadım. Ve dindarlar, ılımlılar,
tabii,
fikirlere karşı hoş görürler. Ve ben bir Müslüman olarak mesela Hristiyanların arasında inanç olarak hiçbir sorun yaşamadım. Tam tersine inancımı yaşayabilmem için, ibadetlerimi yapabilmem için de çok yardımcı oldular.
Doğru.
Biz Amerikan toplumunun içinde küçük neokon adını, tabii, verdiğimiz esas zihniyet olarak biraz daha saldırgan zihniyete sahip küçük bir grubun esasında yanlış yönlendirmeye çalıştığını düşünüyoruz. Yoksa Obama hükümetinin de zihniyeti savaşçı bir zihniyet değil. Zaten son uygulamalarından da bu net anlaşılabiliyor.
Tabii orada benim demek istediğim zaten emperyalist devlet haline oraları getirenler de o dediğiniz gruplar zaten.
Evet.
Ama hükümetlerde ve şeyde, yönetimde etkililer.
Etkililer. Evet.
Bundan dolayı yavaş yavaş Müslüman ülkelerdeki Amerikan güçlerini çekmeye çalışıyorlar. İşte Irak'ta yaptılar, orada yaptılar. Fakat ortaya farklı bir fesat, fitne atıldı. Bunun arkasında kimin olduğunu da hemen hemen hepimiz biliriz. Türkiye'de, dünyada Müslümanları iki bloka ayırmaya çalışıyorlar.
Evet.
Sünni ve Şii blok diye. En tehlikeli oyun da bu. Bir taşla üç kuş vuruyorlar. Bizim esas buna dikkat etmemiz lazım. Yani mazlum milletlerin tümünde, şimdi Afganistan'ından tutun, Pakistan'ından, Nijerya'sından tutun, efendim Yemen'ine kadar, Lübnan'ından tutun, Suriye'sine, Libya'sına kadar, Irak'ına kadar, hepsinde bu dediğimiz çatışma gün geçtikçe hızlanıyor. Yani şundan kurtulmamız lazım bizim. Bomba atan da Allahu Ekber diye atıyor, karşı koyan da Allahu Ekber diye atıyor. Bundan ne dip edip Müslümanların kurtulması lazım.
Çok doğru, evet.
Müslümanların bundan kurtulabilmesi için de Türkiye'nin büyük olması lazım. İdealinin büyük olması lazım, gücünün büyük olması lazım, kardeşlik hedefinin büyük olması lazım.
Evet. Benim hocam bir sorum olacak size. Siz 80 öncesi olayları çok yakından yaşamış bir insansınız. Az önce de birçok örnekler verdiniz aralarda. Çok tecrübeniz var. Şimdi yine bu tecrübeleriniz ışığında günümüze baktığımızda en ufak bir olayda, en ufak bir anlaşmazlıkta halkı sokağa dökerek, antidemokratik yollara başvurarak çözümler aramak ne derece doğru ve nelere mal olabilir? Bunu hani geçmişin tecrübesini de istenmiş birisi olarak siz anlatır mısınız?
Efendim biz özellikle bunun üzerinde duruyoruz. Ulaştığımız, görüşme fırsatı bulduğumuz devletimizi idare eden kişilerle, kurumlarla, bakanlarla, kim varsa muhatapları, bunu da anlatmaya çalışıyoruz. Bu işler tecrübe ister. Geçmişte yaşanmış sıkıntıların tecrübesini bugüne taşımak lazım. Bunun için de toplumsal olaylar, özellikle ona dikkat çekiyoruz. Toplumsal olaylar tıpkı çığ felaketi gibi, yangın felaketi gibi, sel felaketi gibi başladığında nerede biteceği belli olmaz. Onun için vatandaşı sokağa dökerek, vatandaşı sokak eylemlerine taşıyarak bu provokatif eylemlere zemin hazırlanmış olur.
Evet.
Bakın bu millet, gerçekten söylüyorum, genlerinde barış ve kardeşlik olan, güzellik olan bir millet.
Tarihte kanıtladık.
Bu bakımdan özellikle sokakların karışması, sokakların karıştırılması, bak bütün bu olanlara rağmen hala çok şükür, bakın bir tek bu manada problem çıkmadı. Özellikle PKK meselesi çıktıktan sonra bu memleketin Kastamonu'sundan tutun Edirne'sinden Kars'ına kadar, Hatay'ından Rize'sine kadar köyünde şehit vermeyen köy kalmadı. Sokağında 3-5 şehit karşılamayan sokağımız kalmadı. O çocuklar ki çoğunluğu ayağına bir deri ayakkabı giydiremeden gönderdiğimiz çocuklar. Onlar sırtına bir ceket alamadan gönderdiğimiz çocuklar. Belki haçlık gönderemediğimiz çocuklar. Ama on binlercesi geldi. Hiçbir kentimizde, hiçbir köyümüzde, hiçbir sokağımızda da şöyle bir şey olmadı Allah'a şükür. Kardeşim benim çocuğum işte falanlar öldürdü, falanlar da onu destekliyor diye Güneydoğulu bir vatandaşımızın dükkanına bir taş dahi atılmamıştır.
Maşallah.
Bu memleket için bir nimettir. Bu milletin bugün de ortaya koymuş olduğu geçmişteki tecrübelerinin, geçmişteki yaşadıklarının ve ne kadar insancıl olduğu bir toplum olduğumuzu gösterir.
Maşallah.
Bu yetmiyor. Bakın şimdi gündeme sokmaya çalıştıkları mesele, Suriye'yi de katarak bunun içine söylüyorum. Sürekli mezhepçilik meselesini kaşıyorlar.
Evet. Şimdi aslında Türkiye'de denediler. Alevi-Sünni çatışması da denediler.
Efendim bu kolay bakın. Türkiye'de Türk meselesinden, etnik çatışmadan Alevi-Sünni meselesi daha kolay, zemini var. Şundan
ama yapamadılar.
Dolayı. İşte yapamadılar ama yaşandı.
Ama yaşandı. Kahramanmaraş olayları, Çorum olayları.
Malatya'da yaşandı, Kahramanmaraş'ta yaşandı. Çorum, Kahramanmaraş'ta da 4-5 seneden beri yeniden her yıl olayların yıl döneminde yapmaya çalışıyorlar.
Evet.
Denemeye
ama
çalışıyorlar.
Ama Allah'a hamdolsun hiçbir zaman bir iç savaşa vesile
olmaz
edemiyorlar.
Olmaz efendim işte bakın bu milletin,
ahlakı var, evet.
Bu milletten kaynaklanan bir şey.
Maşallah. Evet, evet. Ateist, komünist gençleri genelde bu tarz olaylarda provokasyon için kullanıyorlar. Mesela Gezi olaylarında da aynı şey oldu. Bu son olaylarda da Taksim Meydanı'nda ya da Ankara'da, İstanbul'da çeşitli yerlerde provokasyon yapanlar ateist, komünist gençler. Biz de hep şunu söylüyoruz. Devlet bunları eğitmek için sizin de anlattığınız gibi yeterli fikri faaliyet yapamıyor. O zaman sivil toplum kuruluşları, cemaat,
tabii,
vakıf, derneklerin bu konuda daha fazla ön plana çıkartılıp hatta devlet tarafından da desteklenmeleri gerekiyor.
Şimdi siz çok önemli bir noktaya temas ettiniz. Şimdi bizim esas problemimiz o sizin dediklerinizi yapacak devletler milli devletlerdir. Yani Amerika'sından tutun, devletler bunu yapıyorlar. Niçin? Onlar kendi insanlarını eğitecek kurumlara, eğitecek sivil toplum kuruluşlarına ki günümüzün en etkili silahı sivil toplumla çalışmaktır.
Evet, doğru.
Bakın Amerika Birleşik Devletleri veya batılı bir kısım ülkeler artık Türkiye'de dahil bunun içerisine diktatörlüklerle, diktatör rejimleriyle, darbecilerle, cuntacılarla toplumu ortadan kaldırmanın, problem etmenin, darbelerle asarak, keserek, insanlara işkence yaparak, zindanlara doldurarak bir sonuç alınamadığını gördü herkes. Bundan dolayı günümüzün, asrımızın en önemli silahı, yani sevgi yayacaksa, insanları eğitemeyecek, devlet hepsine ulaşamayabilir. O bakımdan bizim arzumuz, dileğimiz, Müslüman Türk'ün, Türk-İslam Birliği deyin adına, ne derseniz deyin, bizim hedefimiz gerginlik ve dargınlıkların ortadan kalkması.
Kesinlikle. Evet.
Birbirimize kardeşçe gönlümüzü açmamız. Varsa içimizde birbirimize karşı beslediğimiz kin, garaz, onu içimize atma delikanlılığını ve yürekliğini gösterebilmemiz
İnşallah.
Lazım.
İnşallah. Doğru. Çok İnşallah. Güzel.
Biz onu yapmamız lazım. Yoksa kavga kolay, kırmak kolay. Hı-hı. Efendim, evet. Gücendirmek kolay. Elimizi açıp beddua etmek kolay. Bunu yapmamamız lazım.
Tabii. Evet.
Kim yaparsa yapsın. Bu doğru değil.
Evet. Hocam, partilerin de vakıfların, derneklerin önce şu kesim mi haklı, bu kesim mi haklı diye araştırma yapmaktansa önce ortalığı yatıştırıp önce bir Kur'an'a, hakka, hayra, barışmaya, affetmeye davet etmeleri
Kur'an
gerekiyor.
Kur'an diyorsak bak.
Kur'an'ın emri, Allah'ın emri. Allah çekişip ve birbirinize bağlı, düşmeyin diyor.
Ona bağlı olduğumuzu söylüyorsak önce denememiz gereken yol, bakmamız tabii. gereken yol burası.
İnşallah. Evet, evet, yani namaz kılmak nasıl farzsa, zekat vermek nasıl farzsa, affetmek de farz. Çekişip birbirine düşmemek de farz. Allah'ın ipine hep birlikte, birlik olarak sarılmak da farz. Allah hepsinden hesaba çekecek. Belki partiler, yani diğer üçüncü, beşinci şahıslar daha fazla bu konuda seslerini yükseltebilirler. Mesela basın toplantıları düzenleyebilirler, konferanslar organize edebilirler. Diyebilirler ki biz biriz, bütünüz, bizim ayrılığımız, gayrılığımız olamaz. Bir de toplulukların bir camiayı topluca sorumlu tutmak çok hatalı oluyor hocam. Mesela şu cemaat, şu topluluk, şu parti fark etmez. İçinde provokasyonla eylem yapanlar tüm camiayı sorumlu göstermeye çalışıyorlar. Halbuki
tabii.
bu doğru değil.
Genelleme yapılmış
tabii,
oluyor.
Tabii dindar, pırıl pırıl, tertemiz, mazlum insanlar topluluğunun içinde suç işleyen çıkabilir, provokasyon yapan çıkabilir. Karşı topluluğu kendisine düşman etmeye çalışanlar da çıkabilir. Bunu engellemenin yolu demin de dediğimiz gibi Allah'ın inşallah ipine sarılmak, çekişmemek, dışarıdaki kişilerin topluluklarında yatıştırıcı, birleştirici rol oynamaları inşallah.
Bu konuda tabii Şia çok daha fazla iş düşüyor işte. Sivil toplum kuruluşlarına.
İnşallah tabii.
Bunlara daha çok fazla iş düşüyor. Yoksa kırmak, kavga etmenin çok kolay olduğunu bilmemiz lazım. Ama güzel yaklaşmak, iyi yaklaşmak, muhabbetle yaklaşmak için de çok sebebimiz var bizim.
Var tabii, çok tabii var. İnşallah.
Evet. Bunu görmemiz önemli olan, şimdi sivil toplum örgütleri, sivil toplum kuruluşlarımız provokasyonlara açık insanların gelebileceği, gönderilebileceği yerlerdir. Bizim partilerimizin, cemaatlerimizin, cemiyetlerimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın istihbarat gibi vazife yapması da mümkün değil. Bilemezsiniz yani insanların, Allah'ın peygamberini de yapmışlar aynı şeyi. Ha, önemli olan o kuruluşlarımızın da kendi ideallerine, kendi düşüncelerine, kendi hizmet anlayışlarına ters hareket edenlere karşı da dikkatli olması lazım. Teşkilatçılık da bunu gerektirir zaten. Yani yoksa siz kapıya efendim adam koyup insanların kimliğini, sicilini araştıracak değiliz biz. Bizim böyle bir vazifemiz de yoktur. Hiçbirimizin yok. Ama dediğim gibi buna karşı da dikkatli olmamız lazım. O konuda kim tahrik edici konuşuyor, kim sizi zora sokacak efendim tavır içerisinde, bunu mutlak surette dikkat almamız lazım. Biraz da sivil toplum olmanın şeyi de bu aslında. Evet. Yani siz iyi niyetli güzelliklerin hakim olmasını arzu edecek çalışmalar içerisindeyiz ama sizin bu çalışmalarınızı sabot etmek isteyenler de olacaktır. Devletin vazifesi de bu esas.
Evet.
Ben demin ifade etmeye çalıştığım da buydu. Biz yıllardan beri hep bizim büyüklerimizden de onu duyduk biz. Dış düşman, iç düşman. La kardeş tamam da ya iç düşman, dış düşman düşmanlığını yapacak. Ama biz ne yapacağız? Şimdi biz
birlik olacağız. Değil
biz
mi?
Birlik yani, olacağız, evet, beraber olacağız. İç düşmana tabii. karşı, dış düşmana karşı tek yumruk olacağız.
Tabii.
Bir diğer konu da birbirimize konuşacaksak da oturup konuşmamız lazım.
Tabii.
Gel bakayım. Efendim, buyurun bir oturalım, konuşalım. Bu nedir dememiz lazım. İnsanlar birbiriyle konuşarak anlaşır. Konuştuğunuz zaman da, sizi tanıdığı zaman insanlar, o düşmanlık, o kin, o garazın hepsi ortadan kalkıyor.
Evet.
Bizi geçmişte birbirimizle konuşturmadılar.
Doğru.
İnsanlar birbirini koltuğunda gazetesinden dolayı öldürdü.
Doğru.
İnsanlar birbirlerini okuduğu kitaptan dolayı öldürüldü. İnsanlar birbirini gittiği kahveden dolayı öldürüldü. Ama eminim ki biz o günde konuşma fırsatı bulabilseydik, belki geçmişte olanları yaşamayacaktık. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun 1977 yılında başlattığı bir şey vardı. Eller silah değil kalem tutmalı diye.
Maşallah.
Bir kampanya açtı o zaman.
Çok güzel. Evet.
Hatta bu Milli Görüş Camiası'yla, Milli Türk Talebe Birliği'yle, işte o kesimlerle bir araya gelindi, çeşitli programlar yapıldı falan filan. Bu solla da yapılacaktı. Yani ya oturalım konuşalım, önce liderler konuşsun.
Evet.
Derdimiz ne kardeşim?
Tabii.
Ama o fırsat verilmedi. Araya öyle duvarlar örüldü ki sokakta gidiyor insan koltuğunda gazetesi. Bu komünist diye vuruldu. Koltuğunda kitabı var. Bu efendim Necip Fazıl okuyor. Bu bilmem falan okuyor diye çekilip vuruldu insanlar.
Doğru.
İşte bu diyalog eksikliği. Bizim bu diyalog eksikliğini ortadan kaldırmamız lazım.
İnşallah.
Ama önce yine tekrar ediyorum. Beraber kıbleye döndüğümüz insanlar bunu yapmalı önce.
İnşallah. Tabii.
Çok doğru.
Önce cemaatimiz farklı olabilir, partimiz evet. farklı olabilir, efendim ne bileyim düşüncemiz farklı olabilir. Ama biz omuz omuza camide berabersek, dilimizden Allah'ın emirlerini düşürmüyorsak, Allah demeden konuşmuyorsak, o zaman Allah'ın emrettiği şekilde bu işlerin yolunu bulmamız lazım. Ben şunu onun için söylüyorum, meydanlarda bu iş konuşulmamalı, gazetelerde tartışılmamalı bu iş. Yani bu işin büyük küçüğü yok mu insanların? Oturup bir araya gelsin konuşsunlar.
Evet. Önce liderler kademesinde değil mi? Tepede halledilmesi gerekiyor.
Tepede konuşması lazım evet. efendim.
Ondan sonra da o zaten tabana yansıyacak.
Tepedeki insanlar veyahut da kendileri direkt konuşmazsa bile görevlendireceği insanlar bir araya gelmeli.
Evet.
Demeli ki ya hocam bu nedir bu?
Evet, bir şey yok arada.
Efendim
şey
bu iş yok. Nedir Sayın Bakanım bunun sebebi ne? Biz bunu böyle meydanlarda mı konuşacağız? Bunu dememiz lazım. Onun için de onu suçlamak, bunu suçlamak, birbirimize suç atmaya kalkar, birbirimize bahane üretmeye kalkarsak bunun sonu olmaz.
Evet.
Ben bundan üzülüyorum. Hakikaten üzülüyorum bak bundan. Bu çünkü ne ona fayda verir ne buna fayda verir.
Doğru.
Ama bundan esas zararı görecek olan ülkedir. Ha şimdi Sayın Başbakan her gün bir rakam veriyor. Veya gazeteler, ekonomistler her gün bir fırsat veriyorlar. 165 milyar dolar bizim 2014 yılı şimdiden o zamana kadar ödeyeceğimiz dış borç varmış. Yani bu bankaların kullandığı, büyük tüccarların, büyük şirketlerin kullandığı krediler dahil ama devlet kefaletinde bunlar alınıyor. Dolarda 8 liralık yahut da 8 kuruşluk bir artış bu borcu 24 milyar yükseltiyormuş.
Evet.
Bu korkunç bir şey bu.
Evet.
Oysa Merkez Bankası Başkanımızın söylediği rakam yıl sonuna kadar dolar 1.9 yani o civarda 92 o civarda kalacak diye teminatı vardı. Şu anda 2.16 18 dün 16 idi. Şimdi buradan rakama eğer bakarsak bu Merkez Bankası'nın rakamlarını ikiye katladığı için yani 8-8-16 ediyor. O zaman 40-50 milyar dolar daha fazla para ödememiz lazım. Bundan daha büyük bir kötülük olabilir mi memleket için?
Tabii.
Yani tabii. Orada söylediğimiz, tartıştığımız konu Manisa'daki meydanda kalmıyor. Veya yansımaları, gazetede yazıp çizdiğimiz, hı hı, televizyonda söylediklerimiz orada kalmıyor. Ya bunun içinde bu memleketi seven insanlar olarak biz parti, pırtı, hükümet, şu bu demiyoruz. En azından ideal birliği, ülkü birliği, kardeşliği, hepsinin üzerinde kıble birliği,
doğru,
cemaat birliği, secde birliği olan insanların buna dikkat etmesi lazım.
İnşallah. İnşallah. Efendim çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için.
Ben çok teşekkür ediyorum, sağ olun.
Aylin Atmaca ile birlikte sunduğumuz Birlik Zamanı programının bu haftaki konuğu 19. dönem Kahramanmaraş Büyük Birlik Partisi Milletvekili Sayın Öke Şendiller'di. Başka bir programda görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyorum.